İzmir Masalları hazırlayan K.P. Demercis ve M.G. Meraklis. Belge Yayınları 1. Baskı Kasım 2003. Türkçe'ye çeviren Doktor Sema Sandalcı. Bu kitap 88 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 21 Ocak 2011. Okuyan Feyza Keli. Bu masallar İzmir ve Muğla yöresinden Küçük Asya felaketinden sonra Yunanistan'a yerleşen ilk kuşak göçmenlerin yaşadığı Kaseriana'da derlendi. Genç bir derleyici, o sıralar 65 yaşındaki iki kadının ve 75'inde bir erkeğin ağzından özenle kaydedildi bu masallar. Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümünde öğretim üyesi olan yardımcı doçent Doktor Sema Sandalcı, 1965 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji Bölümünü bitirdikten sonra doktora eğitimini de aynı yerde tamamladı. Van Kalesi, Urfa Harran, Van Aznaf Kalesi, Vize, Yalvaç arkeolojik kazılarına katıldı. Halen Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde Eski Hellence ve Latince Gramer, Klasik Dönem Eski Çağ Edebiyatı dersleri veriyor. Doktor Sandalcı'nın doktora tezi Roma Edebiyatında Satıra Türü başlığıyla yayımlandı. Arkeoloji ve Sanat Yayımları 2001. Sema Sandalcı'nın yayın evimiz tarafından şu çevirileri yayımlandı: Ezop'un Öyküsü, F. Asteris 1997, Temel Garip, Y. Andriadis 1988, Geleneksel Pontos Halk Tiyatrosu, H. Simuilidis 1999, Gracchus Kardeşler, Plutarkos 2001, İzmir Masalları 2003. Sandalcı Euripides'in Troyalı Kadınlar adlı oyununu da çevirdi. Arkeoloji ve Sanat Yayınları 2002. Sandalcı'nın dergilerde yayımlanan makalelerindense şunları anabiliriz: bestecilere esin kaynağı olan Romalı şair Catullus, Orkestra, sayı 306, 2001. Eski Roma ve bazı yörelerimizdeki düğünlerin benzerlikleri, Folklor ve Edebiyat Dergisi 2001. Süryani Müziği üzerine, Orkestra, sayı 330, 2002. Kısa bir süre önce yayımladığımız Tanrıların Anadolu Toplantısı ise Sema Sandalcı'nın son derece özgün bir çalışması. Klasik edebiyatın diyalog tarzını kullanarak Sandalcı Anadolu tanrılarına günümüzün çevre ve tarihsel mekanların yıkımı sorunlarını tartışırken, aynı zamanda coğrafyamızın antik çağdan günümüze uzanan kültürünü de sıkıcı olmayan, herkesin zevkle okuyacağı bir dille aktarıyor. Anadolu tanrılarıyla buluşmamıza olanak sağlıyor. Küçük Asyalı Anne ve Babamın Anısına, M.G. Meraklis. Küçük bir önsöz. Memuriyet hayatını tamamlamış biri, puslu bir sihirli döneme dalmış gibi öğrenim gördüğü zamanları düşünmüştü. Bu uzun dönemde neredeyse 50 yıla yakın Kasaryani'de yaşamaktaydı. Burası Küçük Asya felaketinden sonra Yunanistan'a yerleşmiş olan göçmenlerin ilk kuşak yeridir. Bu kuşaktan o zamanlar 65'inde olan iki kadın ve 75'inde olan bir erkek, zamanın genç bir derleyicisine bu kitabın içerdiği metinleri anlatmışlardır. Genç derleyici bunları büyük bir özenle kaydetmişti. Bu kitaptaki bütün masallar Muğla ve İzmir çevresindendir. Bunlardaki güzellikleri okuyucu fark edecektir. K.P. Demercis. Masalları seçerken Kıta Hellas masallarının bu birinci cildindeki öykülerin seçiminde halk edebiyatının sahip olduğu türü nitelendiren temaların kurgusunda öyküyü farklı bağdaştırmalarla aynı temaların çok yönlü kullanımını olduğu gibi vermeye çalıştım. Helen Halk Masalları serisinin bu dördüncü cildini malzemesi ayrıntılı örneklemelerle bana geriye dönme, bir yerde de gerçeği belgelere dayandırma fırsatını verdi. Okur bu derlemedeki ilk öykü olan iki kardeşi okumuş olacaktır. Bu öykünün İpiros'tan bir başka çeşitlemesini yayımlamış ve bir başkasını M.G. Meraklis, kalbinde ağaç olan kral, İpiros'tan bir öykü, İpirotiko Imerolugio, 2, parantez içinde 1980, sayfa 23-33, da yarımlamış bulunmaktayım. Kısaca karşılaştırmalarını vermek isterim. Konu ikisinde de hemen hemen aynı şekilde gelişir. Burada da yetim kalmış iki çocuk vardır. Biri oğlan, biri kız. Oğlan daha sonra evlenir, aldığı kadın, kocasının kız kardeşini kıskanır ve aynı biçimde ona iftira atar. Hileyle ona yılan yumurtası içirir, kızın karnı şişer, gebe kalmış gibi görülür, kocası da buna inanır ve kölelerine onu öldürmelerini emreder. Bir de onlardan öldüğüne dair kanıt ister. İçmesi için bir kupa kan getirmelerini ister. Emri yerine getirecek olan köleler kızı acırlar, kızın yerine ardından gelen küçük bir köpeği öldürürler. Daha sonra kızın karnından çok sevdikleri sütle yılanları çıkaran çoban olayı ve sonra da prensin kalbinde yetişen ağaç olayı gelir. Kız kardeşinin gözüyle ağaç filizlenir. İpiros öyküsü, kötü kadının yaptığının açığa çıkması ve cezalandırılmasıyla onu ıssız bir yere bırakırlar, sona erer. Konunun esası bundan ibarettir. Fakat bu ortak temel üzerine farklı, önemsiz, kuzu yerine köpek ya da kötü kahramanın başka şekilde cezalandırılması gibi ya da dikkate değer ayrıntılar gelişir. Bu türden dikkate değer bir değişiklik de her iki öykünün girişidir. İzmir masalı başlangıç olarak nükteli, açık bir vasiyet ya da komutun, çocuklarım, bu dünyada ne iyilik ne de kötülük yapın onaylaması ve haklılığının somut gelişimiyle bütün bir öyküyü oluşturur. İpiros masalının girişi öyküsel gelişimiyle bütünüyle farklıdır. Başlı başına güzel bir mesaj veren küçük bir öyküdür. Söz konusu öyküde güce, savaşa ve barışçı yaşam biçimine yüz çeviren insanın olgusu vurgulanmaktadır. Okuyucunun değerlendirme yapması için öyküyü burada anlatayım. Zamanın birinde bir kral ve bir kraliçe yaşarmış. Biri oğlan, biri kız, iki de çocukları varmış. Kız terbiyeli ve iyiymiş, oğlansa çılgın ve aksiymiş. Her zaman tüfek ve barutlarla uğraşırmış. Babası ve annesi bu durumdan rahatsız olurmuş, tüm ümitleri kız çocuklara bağlıymış. Zaman gelmiş, anne ölmüş, kral da son günlerinin geldiğini hissetmiş ve kızını yanına çağırmış. Sana bir şey söyleyeceğim, fakat akıllanmadıkça erkek kardeşine söylemeyeceksin, ona göz kulak ol demiş. Peki, ona dikkat edeceğim demiş kız. Kral kızı almış, ona bir oda dolusu lira ve altın paraları göstermiş. Birkaç gün içinde kral da ölmüş, çocuklar yetim kalmış. Prenses erkek kardeşini gözetir, sürekli nasihatte bulunurmuş. Bir zaman sonra prenses düşünmüş, bakayım kardeşimin aklı başında mı? Kardeşine sormuş. Bir oda dolusu paran olsa ne yapardın diye sormuş. Tüfekler ve barut satın alır, herkesi öldürürüm. Seni de öldürürüm, kendimi de, yanıtını vermiş. Aa kardeşim, hala aynı şeyleri düşünüyor demiş kız. Bir süre daha beklemiş, tekrar sormaya karar vermiş. Kardeşim, bir oda dolusu paran olsa ne yapardın demiş. Tüfekler ve barut alır, herkesi öldürürüm. Seni de öldürürüm, kendimi de, diye aynı yanıtı vermiş. Çünkü artık kral olmuştu. Kardeşim hala uslanmamış demiş prenses. Bir zaman daha geçmiş, kral büyümüş, gerçek bir erkek olmuştur. Tekrar deneyeyim demiş kız ve kardeşine, kardeşim eğer bir oda dolusu paran olsa ne yapardın diye sormuş. Önce seni evlendirirdim, sonra da kendimi yanıtını vermiş. Aa, kardeşimin aklı başına gelmiş diye düşünmüş kız. Gel, sana bir şey göstereceğim demiş ve ona liralarla dolu odayı göstermiş. Bütün bunları anne ve babamız bize bıraktı. Bana aklını başına toplamadıkça sana göstermememi söylediler demiş. Ben de sözümü tutacağım, seni evlendireceğim demiş kral. Olmaz, önce sen evlen, nasıl olduğunu göreyim, ben de evlenirim diye yanıt vermiş kız. Peki demiş kız kardeşiyle anlaşmış kral. Krala soylu bir kız bulmuşlar ve kral evlenmiş. Hikayenin özde ortak olmasına karşın sadece ağaç temasında önemli bir farklılık vardır. Her iki çeşitlemede doğaüstü bir şey olur. Fakat İzmir kökenli masalda ilginç bir sona yol açan insan sözüdür. Kadın kahraman, kardeşimin kulağında çınar ağacı köklensin, ben söylemedikçe sökülmesin. Bunu diler ve istediği olur. Bu ilginç tema bütünüyle geleneğe uygundur. Bu bir tür Hristiyanlık öğretisinde halk arasında var olan bir iki örneği vereyim. Örneğin Kaseyralı, Kayserili Evbios, İsyan'ın köyünü anlatırken şunları yazar. Öküzün ve eşeğin ayaklarının bastığı yere su dökenler mutlu kişilerdir. 32,20 Bakınız Evsios. İpom Nimara İs İsyan. LB sayı 23 1960 sayfa 141. Ektesios Apostolikis Diakonias Tis Ekklesias Tis Helados. Aynı kişi İlahi 88 dize 30'u yorumlayarak şunları yazar. Hermeniaus Tous Psalmus. Bakınız LB sayı 22 1959 sayfa 198. Aynı kişi söyler. Bakınız LB sayı 21 1959 sayfa 94. Bakınız Ekton Orianus is Psalmus. LB sayı 16 1958 sayfa 174. Yaygın bir anlamı olan fakat söz büyüsü içeren Hristiyanlık dışı kökeni ve geleneği olan bakınız NG Politis. Paratirisis ista sozam politika paramitia. Leografia 5 1915 sayfa 475-9 özellikle 477. Ayrıca bakınız Gerhard Eis, Vom Zauber der Namen wir Essays, Berlin 1970. Tohum atma ile ilgilidir. Bakire Maria da böyle olur. Bakınız Ioannis 1-14, bakınız Peri Theotios Biblia Ekdosi Apostolikos Diakonias. LB sayı 18 1959 sayfa 250. Bakınız Louk 1,28. Bakınız Louk 1,35. Bakınız Neo Cassiaralı Grigorio Amphivalemonia. LB sayı 7 1958 sayfa 335. Böylelikle mitsel kahramanlar oluşur. Örneğin, görenin haline güldüğü, alay ettiği yarım insan öyküsü, çocuksuz bir karı kocanın yarım da olsa kendilerine çocuk vermeleri için Tanrı'ya duadan sonra bu biçimde dünyaya gelmişti. Gencin yakalandığı fakat acıyıp yine suya attığı balıkta. Balık, çocuğun iyiliğine karşılık olarak ona her istediğinin olması için bir yol gösterir. İlk söz Tanrı'nın sonraki balığın diyecek, sonra da isteğini söyleyecek, o da yerine getirecekti. Prenses kız arkadaşlarıyla birlikte ağır biçimde onunla alay eder. O da içinden ilk söz tanrının, ikincisi balığın, prenses gebe kalsın der. O an prenses gebe kalır. Jean Pio, Kontes Popularius Grex, Kopenhag 1879, sayfa 21-22. Böylece öykümüzdeki kahramanın sözü çınarı doğurur. Hristiyanlık dininin gereği, Tanrı'nın oğlu İsa, Tanrı tarafından Tanrı olarak kabul edilmektedir. Buna göre melekler gökyüzü, yeryüzü, deniz, gökyüzündeki her şey, tüm varlıklar onun buyruğuyla oluşmuştur. Antakyalı Esantios Istudis Engastri Mitu Teorima Diagnostikos Ektosi Apostolikis Diakonias LB sayı 18 1958 sayfa 304. İpiros'taki çeşitlemede ise ağacın filizlenmesi için farklı psikolojik bir yorum verir. Kral kanı içince kız kardeşini çok sevdiğinden aşırı sıkıntıdan ağır olarak hastalanmış ve kalbinde bir ağaç yeşermiş. Acısını unutması için herkes gidip ona öykü anlatırmış. Sonunda ağaç İzmir masalının çeşitlemesi gibi sözün gücüyle kökünden sökülmüş. Kralın kız kardeşi gerçeği yani bir çoban kılığına girerek, saraya giderek ve orada krala kendisinin de bir öykü anlatmak zorunda kalarak söylemiş. Böyle şeylerden sonra onu dinlemişler. O da saraya çıkmış, bir tabure almış, kralın yatağının yanına oturmuş ve anlatmaya başlamış. Zamanın birinde bir kral ve bir kraliçe yaşarmış. Biri oğlan, diğeri kız, iki çocukları varmış. Ve kendi öyküsünü anlatmaya başlamış. Bütün zamanını tüfeklerle geçiriyormuş. Ebeveynleri bundan rahatsız olmuşlardı. Annesi ölünce baba da son günlerinin geldiğini anlamış ve kızını yanına çağırmış. "Sana bir şey söyleyeceğim ama akıllanmadıkça kardeşine söylemeyeceksin." diyerek kıza liralar dolusu bir oda göstermiş. Kader gerçeği söylemeyip yalan söylediğimden kralın ağacından bir dal gitmiş, kraç, kralın ağacından bir dal daha gitmiş. "Aa, hafifledim," demiş kral. Kız öyküyü anlatmaya devam etmiş. Her seferinde ağaçtan bir dal gidermiş. Kraliçe kızın kim olduğunu anlamış ve seslenmiş. "Kovun pisi, onu nasıl kovarız," demiş bir şeyler anlamaya başlayan kral. "Öyküsüyle hafiflediğim onu nasıl kovarız?" "Devam et," demiş kral. Kral köpeğin kanını içer. Köle yani prenses öyküsünün sonuna gelmiş ve kalbinde bir ağaç filizlenmiş. Ama tesadüf, anlattıklarım yalansa, gerçeği yansıtmıyorsa ağaç kraldan çıksın gitsin. Kraç, ağaç yıkılmış. Kral ileri atılmış, kıza dikkatle bakmış. "Sen kardeşimsin," demiş. "Evet, kardeşinim. İşte babamızın yeleği." Düğmelerini çözmüş ve yeleğini göstermiş. Kral kızı tutmuş, öpmüş, sarılmış. İpiros'taki çeşitlemeyle bağıntılı olarak şunu görürüz. Öyküsel olarak oldukça başarılı olması ve olayların bağdaştırılmasına, ayrıca kralla yapılan konuşmanın psikolojik nedenselliğine karşın temelde büyü mitos öğenin yerini almıştır. Ağacın kökünden sökülmesinde büyü mitos eylemin olduğu etkin konuşma, söz hareketi beklenmedik şekilde gelir ve bir çelişkiyle yol açar. Bütününde bu noktada ayrıca saf olarak eski bir metni oluşturan bir iki çeşitleme arasındaki anladığımız farklılık, büyü ve mitosa dayalı olması, büyü mitselliğin az olduğu daha yeni öğelere dönüşmesi, bir yerde de psikolojik olmasıdır. İpiros çeşitlemesinin bu yenilikçi yönü başka bir yönden de anlaşılmaktadır. Büyü ve mucizeler yaratan söz hareketinin alaya alınması çabasından okuyucu dikkat edecek olursa, kahraman önce ağacın dallarını ve sonra da ağacın bütününün yok olmasını söyler. Yalan söylediğinde dallar ve ağaç düşer, oysa yalan değil gerçeği söyler. Söylediğim gibi bu, mucizeler yaratmayla bir alay olarak da düşünülebilinir. Madem ki kralın kız kardeşinin anlattıklarının yalan olduğu görülüyor, aynı şekilde kötü kraliçe üzerine de bundan söz edebiliriz. Ümit ederim halk öykülerinin öğe bütünlüğünde gelişen etkileyici bir çeşitlilik açıklık kazanmıştır. Başka Helen yörelerinden ya da yine aynı yerlerden gelen benzer öykü çeşitlemelerinin yayımlanmasında kararımızı haklı çıkaran bir şey daha vardır. Halk anlatısının motifleri yeniden ele alındığında yenileme gücü ve tarzının olmasıdır. Bir kimsenin halk öykülerini okuduğunda çeşitli ve uzun yorumlara girişmesinin sebepleri bitmez tükenmezdir. Derlemedeki Papaz ve Kızı başlıklı bir öykü üzerinde duracağım. Okuyucunun da kuşkusu kalmış olabilir. Bu öykü yakın akraba ile cinsel ilişkiye girme üzerine dayandırılmaktadır. Karısı ölmüş olan koca, genelde kral, ölmüş karısının kesin bir buyruğundan dolayı kızıyla evlenmek zorunda kalır. Elmaslı bir iskarpin bırakıp papaza, neden kralın yerini burada papaz almıştır? Olasılıkla çoğu kez olduğu gibi dramatik olarak çelişkileri ve durumları vurgulayan öykünün eğiliminden dolayıdır. Şöyle der, bu iskarpine uygun bir ayak bulmadıkça evlenme, lanetim üzerinde olacak. Dediğim gibi eski zamanlardaki bellekle ilgilidir. İngiliz etnolog Fraser, ünlü çalışması The Golden Bough'da, Altın Dal, kraliyet ailelerinde erkek kardeşlerin kız kardeşleriyle evlenme geleneğinden bahseder. Kronos ve Zeus'un kız kardeşleri Rhea ve Hera ile evli olmaları gibi karakteristiktir. Doğal olarak bu gelenek yakın akraba arasında cinsel ilişkiye yönelen ve bir dereceye kadar tanrılar ve insanlar arasındaki ilişkileri çarpıtan eskiyi unutmak isteyen ardıl kuşaklar için bir skandal oluşturur. Öyle ki eski kusurlarını önleyici örnekleri değil, yeni erdemlerine uygun tanrılar bulmayı isterler. Tanrıları insanın kendi betimlerine göre yarattığına ve yaratanın kendisi barbarsa yarattığı tanrıların da barbar olduğunu anlamıyorlardı. J.G. Fraser, Le Dieu qui mort, 3. kısmı Rame d'Or, Tat Français par Pierre Sayın, Paris 1931, sayfa 165. Fraser, kuramsal olarak oğulla anne arasındaki eski evlilikten bahseder. Oedipus annesiyle olan evliliği, bazı toplumlarda geçerli olan yasayla tam bir uyum içindedir ve bu yasaya göre ölen kralın dul eşiyle olan evlilik, taht üzerinde yasal hak içermekteydi. Olasılıkla bu gelenek, göstermeye çalıştığım gibi kraliyet kanının kadın çizgisine devredildiği bir dönemde olmuştur. Kral bir başka aileden olurdu. Çoğunlukla da bir yabancı. Ülkeye prensesin kocası olarak hükmederdi ve oğulları ona tahta varis almazlardı. J.G. Fraser, H. sayfa 164. Birinci ayrımın sonu sayfa 16.